Ayrım 9, sayfa 70. 60'lı yılların başlarında Wiesbaden belediye kütüphanesinde çalışıyor. İki çocuğu var ama çocuklar hakkında fazla bir şey bilmiyor. Yalnızca yaz tatillerinde görüşüyoruz. İstanbul'da onun dilinde okuyorum ve istesem de unutamıyorum onu. Benimle kendi dilinde Almanca konuşuyor. Deniz yanında büyüyor, annesine annelik yaparak. Evde eski kitaplar, birkaç sararmış gravür, bir kutu aile fotoğrafı ve giysilerle dolu dolaplar var. Mobilyalar eski, yerler kahverengi muşamba. Geniş bir karyola ve ayaklı boy aynası ona en çok gereken şeyler. Salondaki antika beyaz çinli soba artık yanmıyor. İçi çöp ve paket kağıtlarıyla dolu. Mutfak yıkanmamış bulaşık, alkol ve kızartma kokuyor. Evin altındaki sığınak savaş yıllarının korkunç anılarıyla dolu. Ayaklı banyo küvetinin bulunduğu karanlık banyoda bombardımanda ölmüş büyük annenin ruhu gizliymiş gibi geliyor bana. Kapının yanında bıyıkları dudağının üzerine düzgünce biçimlenmiş, iri, geniş yüzlü bir adamın, deli doktorun bornozu asılı. Evet, biraz sinirli. Bütün gün delilerle uğraşıyor çünkü, diyor annem. Uçuk pembe saten sabahlığıyla mutfak kapısında dururken. Şimdi lütfen sessizce kahvaltı edin ve parka gidin. Deniz ayağa kalkıyor ve çatalını ona doğru sallayarak ''Yine tereyağı almamışsın ama'' diye bağırıyor öfkeyle. ''Mimi'nin de maması kalmamış.'' Kara kedi bacaklarıma sürtünüyor. ''Ona süt ver hayatım.'' Ellerimi masadan çekip kucağıma bırakıyorum. Masanın tahtaları arasında ekmek kırıntıları birikmiş. Eteğimin cebindeki sigara paketini yokluyorum. O zehri balkonda iç. Çünkü kokusuna dayanamıyorum, diyor gözlerimin içine bakarak. Gözleri gök mavisi. Başımı pencereye çeviriyorum. Camların dışında buz rengi bir ilk yaz ışığı. Annemle babamın öyküsü bana hep İkinci Dünya Savaşı ve yerli filmlerin garip bir biçimde bir araya getirildiği melez, başarısız bir melodramı hatırlatır. Hafif gözü yaşlı, sıradan bir filmi. Babam 1947'de devlet sınavında kimya yüksek lisans bursu kazanarak Almanya'ya gidiyor. Annemle tanışıyorlar. Ailesini savaş sırasında kaybettiğinde 13 yaşında olan annem bir çocuk yurdunda uzun süre kalmış. Annesi bombardımanda ölmüş. Mühendis olan babası ise Komünist Parti üyesi olduğu gerekçesiyle (parantez aç, belki de Yahudiydi, kapa) Naziler tarafından tutuklanmış ve Bergen-Belsen toplama kampından geri dönmemiş. O sıralar 19 yaşında olan annem hayatını zor koşullarda sürdürerek okumaya çalışıyor. Birbirlerine bağlanıyorlar ve babam 2 yıl sonra geri dönerken annemi de alıp getiriyor İstanbul'a. Halamın Kurtuluş'ta dar bir sokak içinde kocası ve çocuğuyla oturduğu eve sığınıyorlar önce. Babam üniversitede göreve başlıyor ve birkaç ay sonra Valide Çeşme'de bakımsız, küçük bir apartman dairesi tutarak annemle evleniyor. Bu arada nedense bir Müslüman olma, isim değiştirme öyküsü de uyduruluyor. Havva oluyor sözde adı ama babam onu Eve diye çağırmayı sürdürüyor. Bir yıl sonra ben doğuyorum. Başlangıçta her şey zor. Annem nasıl bir serüvene atıldığını anlamaya çalışırken, bir yandan heyecanlı, öte yandan yabancı, küçümser bir havayla bakıyor çevresine. Ne ummuştu bilinmez ama hayal kırıklığına düştüğü anlaşılıyor. Evi dar, mutfağı karanlık. Eşyayı zevksiz, tuvaleti iğrenç. Her an sıcak suyu olmayan banyoyu imkansız buluyor. Ama ister istemez Alaturka yaşama ayak uydurmaya çalışıyor. Derdini anlatacak kadar Türkçe öğreniyor. Yorgunluktan yakınsa da az çok yemek yapmayı, hava gazı ocağı üstündeki kazanda çocuk bezi kaynatmayı, komşulardan gelen aşure ve lokma kaplarını boş göndermemeyi de. Para sıkıntısından, çocuk yüzünden eve kapanmış olmaktan, hatta yeterince sevilmediğinin farkına varmış olduğundan söz ediyor durmadan. Mutluluk anları yerini apansız gözyaşlarına, coşku, çöküntüye, gizlenmiş pişmanlıklar, öfke nöbetlerine bırakabiliyor sık sık. Benden 3 yıl sonra Deniz'i doğuruyor. 3-4 yaşlarındayım. Yüzüme eğiliyor ve sözcükleri heceliyor. Tekrar et. Bir daha. Tekrar ediyorum. Babama, bak nasıl konuşuyor diyor. Dinle bak. Beni kucağında tutarken çekilmiş bir resmimiz yok. Babamla aralarındaki o ateşli tutku yatışmaya başlıyor. Sadece onun karısı olarak kalmak istemiyor. Sinirli, alıngan ve mutsuz evin içinde. Çalışmak istiyor. Çocuklara bir dadı tutulmalı. Gerçekçi olmamakla suçlanıyor ama iş aramaktan caymıyor. Acımasız, uyumsuz ve hep yorgun. 50'li yılların ortalarında babam daha çok onun zorlamasıyla üniversiteden ayrılıp yüksek bir ücretle özel sektörü, yeni kurulan bir yemeklik, yağ ve margarin fabrikasına geçiyor. Cihangir'de asansörlü, kaloriferli, telefonlu bir apartmana taşınıyoruz. Ben annemi daha çok bu evde hatırlıyorum. Baştan çıkarma gücünü kullanarak Alman konsolosluğunda küçük bir iş buluyor, koparıyor. 40 yaşlarında Bolulu dul bir kadın yatılı olarak eve alınıyor. Bizimle ilgileniyor, yemeklerimizi, ev işlerini hep o, Yadigar Hanım yapıyor. Yine de pek yaranamıyor anneme. Sık sık azarlanıyor, mutfakta gizlice ağlıyor bazen. Annem sinemayı, tiyatroyu, dans etmeyi ve denizi seviyor. İşinde başarılı. Kısa sürede daha iyi bir konuma yükseliyor. Kazandığını kendine harcıyor. Ismarlama tayyörler, ipek bluzlar giyiyor. Güzelliğine, sarışın yabancılığına hayranlıkla baktırmaktan hoşlanıyor ve babamın çevresinde ilgi topluyor. Köye gittiğimiz hafta sonları bütün gün güneşleniyor evin önündeki çimenlikte. Düzgün profilinde belli belirsiz bir hoşnutsuzluğun izi görülüyor. Elini hiçbir şeye sürmüyor. Babaannemin bu Alman gelinden çekindiğini, onun kibrinden, soğuk sessizliğinden yorulduğunu hissediyorum. Kim o diye söyleniyor. Kraliçe mi? Oğluna saygılı, sevgi dolu bir kadının yakınlaşma gayretini, annemin katıksız bir kendini beğenmişlikle boşa çıkarmasına üzülüyorum. Gerçekten kim o? Yaklaşabilmek için ne yapmak gerekiyor? İncelik gösterileri, sabır ve belki kendisinin bile bilmediği bambaşka bir şeyler. Babaanne, rüzgar üfren kapılar, akan çatılar, boya isteyen doğramalar, mevsimlik işçiler ve ürünü ağacında kapatan kabzımallardan iktidarını yitirmiş, mülkünün çoğunu elden çıkarmış ölü bir kocanın, karısına bıraktığı sorumluluğu denetleyen ruhu çekilmiş evden artık. Kadıncağız çocuklardan ilgi bekliyor. Oysa halamın kocası veremle boğuşuyor ve iki küçük çocuğu var. Babamsa çok çalışıyor. Genç yaşına rağmen saçları hızla dökülüyor ve kilo aldığı için boyu kısalmış görünüyor. Bazen annemden çekindiğini, ürktüğünü hissediyorum. Onunla konuşurken sesine bir acizlik çöküyor. Babama acıyorum. Her gelişimizde evi onarmak için söz veriyor annesine. İnanmadan gönlünü almaya çalışıyor. Köyden bir usta bulacak, yaz bitmeden bu işi halledecek. Yine de bu yaşta bir kadın kendini mülkünün yalnızlığına mahkum etmek zorunda değil. İstanbul'a, bizim yanımıza gelebilir. Toprağı satmak iyi bir çözüm olabilir. Babaanne hınzır bir alayla gelinine bakıyor bir an. Bilmem ki Havva ne der. Ona Havva demekte ısrarlı. Annem diken batmış gibi kıpırdanıyor yerinde. Ev üstüne ev olmaz diye kesip atıyor babaanne. Hem o kadar yaşlı da değil daha. 55'ine yeni girmiş, eli ayağı tutuyor. Onun bize gelmesini ben de istemiyorum. Toprakları satarlarsa, bir daha buraya gelemezsem ne yaparım? Denizden kalkan sesin otlara, ağaçlara serptiği çiğ taneleriyle yüzümü, ellerimi ıslatamazsam, her anı coşkuyla yaşanan, dokunulabilen, derin derin solunabilen bu güzel yeri kaybedersem çok üzüleceğim. Yolların çatallanışını kavramam olanaksız ve gelecek ağır akışlı bir suyun varacağı yer kadar uzakta şimdilik. Babaannem toprağının küçük bir bölümünü satıyor. Ev üstün körü onarılıyor. Geceler boyu süren tartışmalar yapılıyor. Halam, kahyasının annesini aldattığını, para yediğini düşünüyor. Kendi kocası ölümle cebelleşirken baba hakkı ellerin cebine giriyor ona göre. Bari annem gelsin benimle otursun diyor. Ne kadar ömrü kaldı şurada zaten. Babaannem dudak büküyor. Kararlı, ne olursa olsun kendi evinde ölmek istiyor. Üstelik hiç acelesi de yok. Dayanıklı. Yıllar sonra gidip ona sığındığımda 70'inin üstünde ve hala dimdik ayakta. O sıralarda bir gün annemle babamın saygıyla değil ama büyük bir kaygıyla sessiz kaldığı evliliklerinin 4. yılın sonunda fiilen bitmiş olduğunu söylüyor bana. Yenilik, çevre ve konfor, boşanmanın 6 yıl daha ertelenmesini sağlamış olabilir diyor beni şaşırtan bir sağduyuyla. Babam geceleri eve geç geliyor ve sık sık yurt dışına gidiyor. Evde olduğunda annemle ya kavga ediyorlar ya da çok az konuşuyorlar. Karşılıklı olarak her şey reddediliyor ya da tersi kanıtlanmaya çalışılıyor. Evin içinde metalik bir tat ve renksizlik var. 9 yaşındayım. Babamın iş gezisinde olduğu bir gece pencere önünde annemi bekliyorum. Sokakta siyah bir Cadillac duruyor. Takım elbise giymiş kibar bir adamla annem iniyor içinden. Koşup otomata basarak apartman kapısını açıyorum ve merdiven başında eğilip iki kat aşağıya bakıyorum. Düzgünce topuz yapılmış sarı saçların açık bıraktığı ince uzun bir enseye dudaklarını değdiren bir karaltının gölgesi gelip geçiyor alt kat sahanlığından. Tutkuyu, işbirliği bir kabulle örtünen bir kadının hafifçe yukarı kalkan ürkek beyaz omuzları çiziliyor loşluğa. Sonra annem merdivenleri hızla çıkarken en ucuz aşk öyküsünün bile sıradanlaştırmayı başaramayacağı o iki sözcük duyulabiliyor erkeğin sesinden. Seni seviyorum. Ertesi sabah eve orkideler geliyor. Annemi ağlarken gördüğümde bir yere gizlenip umutsuz, çaresiz bir boşluk duygusu içinde tetikte bekliyorum. Çünkü yanına yaklaşıp avutmaya kalkıştığımda ya da ona dokunduğumda bedeninin irkildiğini, sıcaklığını kaybedip acımasız bir yabancılık ve iticiliğe büründüğünü hissediyorum. Bu kez gerçek olup olmadığından emin olabilmek için daha şiddetli bir dokunma arzusu duyuyorum. Onun soğuk zarafeti etkileyici ama bende hayranlık uyandırmıyor. Benimle konuşurken durmadan yanlışlarımı düzeltiyor. Almanca sözcüklerin kullanımıyla ilgili sürekli uyarılarda bulunuyor ve hırçınlaşıyor. Kendisiyle ve Alman oluşuyla o kadar gurur duyuyor ki, sevmekten vazgeçmediğim halde ona dayanamıyorum. Bu beni ikilemde bırakıyor, acı çekiyorum. Babamın başka bir kadınla, sekreteriyle ilişkisi olduğunu söylüyor bize. İş gezileri yalan, sinir krizleri geçiriyor. Deniz ve ben dehşete kapılıyoruz. Babam çok şaşkın ve çaresiz. Annemi ünlü bir ruh doktoruna götürüyor. Pek yararı olmuyor. Ülkesine dönmek istediğini söylüyor durmadan. Bir yıl sonra ayrılıyorlar. Ortada hiçbir olumsuzluk yokmuş. Boşanma anlamsızmış gibi görünüyor dışarıdan ama ben yıllar sonra bile karanlığın içinde babamın öfkeli sesine kesintisiz biçimde aynı yanıtı veren o aksanlı sesi uykumda duyuyorum. Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Babam 6 ay sonra üniversiteden tanıdığı bir sosyoloji doçentiyle evleniyor. 30 yaşında, çok da güzel olmayan, ağırbaşlı, akıllı, kedi sever, babama aşık bir kadın. Geleneklere fazla bağlı değil. Önce kıskanıyorum Nigar Hanım'ı. Babamla aralarındaki dostluğu, inatçı düzen tutkunluğunu, doğruculuğunu. Ama beni anlıyor. Zaman içinde onu üvey annem olduğu için değil, kendisi olduğu için tarafsızca seveceğim. Kolej yılları, parlak diplomalar, yüksek notlar, ödüller, evet ama hep bir boşluk, doyumsuzluk, başarı hırsının yorucu hırçınlığı. Bu çaba herhalde babamdan yana tavır takınmak ama en çok da annemden öç almak istediğim içindi. Gereksindiğin kişinin sana kayıtsız olduğunu gördüğünde duyduğun bezginlikle karışık öfke sevginin önüne geçebiliyor ve haklı ya da haksız olmanın o noktada fazla önemi olmuyor. Işığı söndürüp yatağın içine kayıyorum. Yağmurun çatıdaki kıpırtılarını dinleyerek sırtüstü yatıyorum. Dışarıdan yansıyan ölgün ışıkta tavan tahtalarının yanımdaki alçak duvarın köşesine uzanışlarını seçiyorum belli belirsiz ve huzursuz iç çekişlerle soluk aldığımın farkına varıyorum. Yabancı yataklarda uyumakta gitgide daha fazla zorlanıyorum. İçinde bulunduğum tedirginlik de buna eklenince kendimi temize çıkarmak, bir biçimde rahatlayıp yeni durumlara uyum sağlayabilmek için eski defterlere dönüyorum. Aslında annemi hatırlamak çok okunmuş bir hikayeyi yeniden gözden geçiriyormuşum duygusuna düşürüyor beni çoktandır. Öte yandan onun nasıl güldüğü, bir şey almak üzere yere nasıl eğildiği, babama bakışı, ilk kez gördüğü ve önemsediği kişilerin yanında bir oyuncuya dönüşme hoppalığı ve sayısız görüntüsü, her seferinde yeni keşfediyormuş gibi bir heyecan uyandırarak gözümün önüne geliyor. Bir sanat eseri yaratırcasına titizlikle boyanışı, ağzını büzerek aynalarla flört edişi, ulaşılmaz güzelliği, Noel çamlarını süsleyişi ve saatlerce uğraşıp yaptığı belli olan vişneli turtayla salona girişi. Onu tanıma fırsatı bulamamış olduğumu, sandığım kadar bağımsız ve uyumsuz olmadığını, yalnızca beni sevmekte ve mutlu etmekte başarısızlığa uğradığını düşündüğüm zamanlar oldu. Kendimi batan gemiyi terk eden bir hain, bir korkak gibi hissettiğimde. Onu her görüşümde dünyaya daha da acımasız bir kayıtsızlık ve bencillikle bakan bir kadınla karşılaşıyordum ve ben de bu bakışa dahildim. Ne olursa olsun annemle göbek bağımı kopartma çabam pahalıya patladı bana. Babamdan sonraki yaşamında onun için korumacı, tutkulu bir acıma hissettiğimi iyi hatırlıyorum. O bunu sezdi ve şiddetle reddetti. Ben de fizik olarak kendini görüyordu belki ve bu kalıbın içinde ona hiç benzemeyen birinin yaşıyor oluşundan hoşnutsuzluk duyuyordu. Kollarımı yorganın üstüne çıkararak karanlıkta sırt üstü yatıyorum. Bütün yolculuklarda olduğu gibi nerede bulunduğumu tam olarak bilmemekten yorgunum. Kendime çok ağır geliyormuşum, rahatsızlığı içindeyim. Aşağıdan belli belirsiz müzik sesi geliyor. Aynı türkü bandı, aynı ses. Yurt özlemi çeken, kendi dünyasında, kendi halinde bir adam. Mayın tarlası eğil. Onu fark ettim. Gözlerim izin verdi, gördüm. Saf bir kaza belki. Başka bir şey yok. Kendimi korkutmak yerine her şeyi oluruna bırakmalıyım. Sürüklenmeye elverişli bir uzamda, yumuşacık akmaya. Kimse acı veremez bana artık. Kendimi her türlü tehlikeden korumayı biliyorum. Bu alanda neredeyse hayvansı bir korunma içgüdüm var. Gözümün önünde minicik elmas ışıltıları çoğalıyor. Işıktan çemberler açılıp kapanıyor. Uçurumlar, patlayan yıldızlar. İsteğim dışındaki bir güç uykuya çekiyor beni.